İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli dinleyiciler. Bugün tabii yine yüreğimiz acılı. Neden? Kudüs meselesi var biliyorsunuz. Kudüs'te hiç hoş olmayan olaylar var. Allah oradaki kardeşlerimiz sabırlar, kolaylıklar ihsan etsin sevgili dinleyicilerimiz. Efendim bugün İstanbul'da özellikle Türk edebiyatında Kudüs, Osmanlı'da Kudüs nasıldı? Ondan bahsetmek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Ondan önce Fatih Camii'ne girdiniz mi bilmiyorum ya da Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Sayın Reis'in makamına girdiğiniz zaman arkada büyük bir tablo vardır. Fatih Camii'nin müezzin mahfilinde ve Diyanet İşleri Başkanı'nın makamında. Nedir o tablo, resim? Topkapı Sarayı'nın kubbe altıdır, oradan iftariyelik var. İftariyelikten Kudüs, Mekke, Medine ve dünya haritası vardır. Bu neyi gösteriyor? Osmanlı idaresinin Mekke, Medine önemli, Kudüs de önemli ve tüm dünya önemli. İstanbul gibi değerli üç şehir Kudüs, İstanbul, Kudüs, Mekke, Medine. İstanbul için Kudüs önemli ve bir özellik daha nedir? Padişaha direkt bağlıdır. Bakın Hicaz bölgesidir Mekke, Medine ama Kudüs çok hassastır. Kudüs ile ilgili direkt padişah. Hele hele Abdülhamit Han Kudüs ile çok çok yakından ilgilenmiştir. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı'da dediğim gibi Kudüs'le ilgili eserler var. İlk Kudüs'ten bahsedilen eser, en eski tarihli seyahatname Ahmet Faki'ye aittir. Kendisi o dönemin şairlerinden Ahmet Faki, Kitab-ı Efsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eserinde bir grup arkadaşıyla hacca giderken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke ve Medine şehirlerini orada ziyaret ettiği yerleri anlatır. Ahmet Faki kaleme aldığı bu hac seyahatnamesinde Kudüs'e ait çok çarpıcı, güzel yazılar yazmaktadır. Öte yandan dünyanın en büyük seyahat eseri olarak bilinen 10 ciltlik Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ise, burası önemli sevgili dinleyiciler, Kudüs'le ilgili önemli bilgi ve gözlemlere yer verilmiş. Bilindiği gibi Evliya Çelebi üstadımız ne demişti? Seyahat ya Resulallah demişti. Ahi Çelebi Camii'nde Eminönü'nde şefaat ya Resulallah deyince Rabbim de lütfetti ona seyahat ya Resulallah dedi. Biz de hem şefaat diyoruz hem seyahat diyoruz. Biz de arzu ediyoruz hayırlısıyla inşallah gezmemizi bizlere de nasip etsin işte efendim. Evet Evliya Çelebi üstadımız geziler 50 yıl aşkın geziyor efendim. 50 yıl aşkın geziyor fakat Evliya Çelebi Mekke, Medine ve Kudüs'e ayrı ayrı zamanlarda gittiği halde bu şehirleri ayrı bir cilte yerleştiriyor. 10 ciltlik eserin ayrı bir bölüm ve Kudüs'ün de altını çiziyor. Öyle ki seyahatnamenin Kudüs kısmında sürekli olarak Kudüs'teki vali ve askerlerin en önemli görevlerinin, buraya dikkat edin, Kudüs'te Osmanlı ne yapıyormuş? En önemli görevlerinin oradaki hacıların, orada yaşayanların yol güvenliğini sağlamak. Ya Kudüs geniş manada özellikle hac coğrafyasının bir parçası olduğu için sadece Hristiyanlara, Müslümanlara değil Yahudilere de ne yapıyor? Güvenlik sağlıyordu efendim Osmanlı'da o dönemde. Evliya Çelebi Kudüs'ü konu edinen diğer bir eserinde ise seyahatnamesi onun gibi Nabi'dir efendim. Evet şair Nabi var ya. 17. seyahatnamesi Nabi tarafından kaleme alınıyor. O da 1712'de tamamladığı ve 1849'da basılan Tuhfetül Haremeyn isimli manzum eserinde özellikle Kudüs'ten bahsediyor. Memleketi Urfa'ya varışını, Suriye, Kudüs, Mısır ve Mekke ziyaretlerini anlatıyor. Mescid-i Aksa'ya ait tasvirler ise eserdeki en uzun tasvirler olması dikkat çekiyor. Yani Nabi kaç gün kaldı? 3 gün kaldığı halde Kudüs'le ilgili o kadar uzun manzumeler yazıyor ki kitabında Kudüs'ün ne kadar önemli olduğunu o dönemde Osmanlı döneminde daha iyi anlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul edebiyatında ve İstanbul'da özellikle Osmanlı döneminde Kudüs'ü anlatıyoruz şimdi. Kudüs hakkında kaleme alınan seyahatname türü eserlerden biri de Kudüs'ün aynası anlamına gelen Miratül Kudüs adlı eserdir. 17. yüzyıl sanatkarlarında Molla Hıfzı'nın nesir tarzında kaleme aldığı seyahatnamesinde Miraç olayının aşamaları, Kudüs'ün faziletleri ve Kudüs'te bulunan peygamber mezarları anlatılır. Kudüs'ün tarihindeki önemli savaşlar ve buradaki mekanlar hakkında önemli bilgiler vermektedir. Efendim, klasik Türk edebiyatında Kudüs temasının geçtiği edebi türlerden biri de miraciyelerdir. Veya diğer ismiyle Miraç namelerdir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç mucizesini konu alan miraciyelerle ilgili eserler vardır. Öte yandan seyahatname ve miraciyeler dışında edebi niteliği sahip türlerden biri de fetihnamelerdir. Bu fetihnamelerde Kudüs'ün konu edildiği görülmektedir efendim. Fetihname İslam ve Türk devletlerinde fethedilen belgelerin anlatıldığı eserlerden bir tanesi efendim. Özellikle klasik Türk edebiyatında Kudüs'ü konu alan fetihnamelerin sayı olarak fazla yok ama 1793 yılında Abdullah Figanizade Çorumi tarafından yazılan eser Kudüs'ün fethinin destansı biçimde anlatıldığı bir fetihname örneğidir. Hadi şimdi gelelim modern Türk edebiyatında, yani Cumhuriyet dönemine gelelim. Şimdi burayı iyi dinleyelim sevgili dinleyiciler. Acaba Cumhuriyet döneminde ne oldu? Kudüs'le ilgili hiç yazı, eser, roman var mıymış? Araştırma, seyahatname var mıymış? Bakalım. Modern Türk edebiyatında Kudüs temasına yer verilmiyor efendim. Daha çok dini ideolojik kaygılar temelinde bu kaygı var ve 1960'lı yılların sonlarına kadar pek kayda değer eser göremiyoruz kaynaklarda. Kudüs başta olmak üzere bütün İslam coğrafyasına karşı duyarsız kalınmasının en temel nedeni Osmanlı'nın son dönemleriyle Cumhuriyet dönemini kapsayan o köklü medeniyet değişikliği teşebbüsleri. Fakat 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra biraz Türk edebiyatında ve yazılarda Kudüs gündeme gelmeye başlıyor efendim. Arap-İsrail Savaşı'nın ortaya çıktığı yıllar aynı zamanda Türkiye'deki İslami hassasiyetlere sahip bir kesiminde artık yavaş yavaş söz sahibi olmaya başladığı yıllar. İslami gençlik hareketlerinin gelişmeye başladığı bir döneme denk geliyor. İşte Necip Fazıl, Büyük Doğu, Sezai Karakoç, Diriliş, Nuri Pakdil, Edebiyat ve Cahit Zarifoğlu da Mavera gibi edebi eserler ortaya çıkarıyorlar. Özellikle Sezai Karakoç'un Filistin ve Kudüs meselesini ilk olarak edebiyatın gündemine taşımasının ardından konuyla ilgili şiirlerin sayısı giderek artmıştır efendim. İsrail'den yapılan her saldırı bütün dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin kamuoyunda da gündemimize yansıyor. İşte bunu bize gündemimize getiren kimdir? Gündemimize aktaran kimdir efendim? Bu şairlerimiz, yazarlarımız. Ama dikkat edelim, Kudüs diğer İslam ülkelerine göre Türkiye'nin daha bir farklı, daha bir yanında, daha bir hassas konu efendim. Biz de Kudüs'ü ne yapıyoruz? Seviyoruz. Kudüs'ü gençlerimiz özellikle ne yapıyoruz? Tanımalarını istiyoruz efendim. Kudüs önemli. Sevgili dinleyiciler, Sezai Karakoç'un bir şiiriyle bugünkü İstanbul'un Sırları programımızı kapatalım diyorum. Sezai Karakoç ilk 1960'da Mescid Aksa'nın Siyonistler tarafından yakılması üzerine o yıl birinci sayısını çıkardığı Diriliş dergisinde Ey Yahudi isimli bir şiir yayınlıyor ve çok çok İstanbul'da ses getiriyor efendim. İşte Sezai Karakoç'un 1960'da yazdığı şiir. Şöyle yazıyor. Nihayet Mescid Aksa'yı da yaktın. Ey Yahudi, asırlardır insanlığın ruhunu yaktığın gibi. Ey Yahudi, aya çıkarak göğe çıktığını sandın ey Yahudi. Göğe çıktığına inanır inanmaz, büyük peygamberin göğe çıktığı yeri yaktın ey Yahudi. Mescid-i Aksa'yı yaktın. Ey Yahudi, daha doğrusu yaktığını sandın. Ey Yahudi, senin yaktığın gökteki Mescid-i Aksa'nın ancak gölgesidir. Senin yaktığın Mescid-i Aksa'nın ruhu değil, taş, toprak ve ağaçtan işaretidir diyor 1969'da efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün edebiyatımızda Kudüs gördük, işledik sizlerle. İnşallah başka bir İstanbul'un Sırları programında tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Kolay gelsin.